Ayrım 39.
Agü bilgiyi kullanıp bunun fiyatını ödememezlik edemez. Johnson, ulusal devletlerin ÇUŞ'un faaliyetlerini sınırlama girişimlerine karşıdır. Bu sınırlamalar etkinliği azaltabilir, kalkınmayı gerçekleştirmeyen vatandaş sınıflarına gelir aktarabilir ya da akıl dışı olabilir. Mallar, kapital, bilgi ve hiç olmazsa eğitilmiş emek akışkanlığının arttığı çağdaş dünya ile çağ dışı tecrit edilmiş geleneksel devleti bağdaştırma zorunluluğu vardır. Uzun dönemde siyasal ve iktisadi açıdan tek bir dünya olmak zorunluluğundayız. Sayfa 86. Böylece ÇUŞ, AGÜ'ye teknolojik bilgi aktarma yanında tek dünyayı gerçekleştirmenin aracı olur. 19. yüzyıl Manchester öğretisinin düşü tekrar sahneye çıkar. AGÜ'ye etkileri konusundaki günün gerçekleri ise sahneden silinir. Johnson'ın bu fikirleri 1980 sonrasında yaygınlık kazanmış, ÇUŞ kalkınmanın başlıca araçlarından sayılmaya başlamıştır. Resmi dış yardımların ve banka kredilerinden AGÜ'ye akan payın azalması bunun temel nedenidir. 9. Dengesiz büyüme ve büyük itiş. Hirschman. Rosenstein, Rodin, Nurkse gibi düşünürlerin dengeli büyümesine karşı Hirschman, dengesiz büyüme ile kalkınmanın harekete geçirilebileceği kanısındadır. Dengeli büyüme gibi dengesiz büyümede nakdi dıştan yararların önemine değinir. Büyük itişin gerekliliğini belirtir, iktisadi planlama ile bağdaşabilir. Ne var ki Hirschman'ın dengesiz büyümesi iktisadi karar merkezlerini harekete geçirebilmek için darlıklar yaratmayı amaçlar. Darlıkların baskısı karar merkezlerini harekete geçmek için uyaracak, üretim kaynakları miktarını arttırmak için bir dürtü olacaktır. Dengeli büyüme teorileri ekonomideki kaynak miktarlarını herhangi bir anda veri kabul eder. Oysa Hirschman'a göre bunlar baskılar ve dürtüler yoluyla artırılabilir. Miktarlarını veri kabul etmek doğru değildir. Sanayileşme kalkınmanın başlangıç aşamasında darlıkları büyük ölçüde arttıracağı için işe sanayileşme ile başlamak daha süratli kalkınma sağlayabilir. Hirschman'a göre fakirlik kısır döngüsü ve bunu kırmak için önerilen dengeli büyüme teorileri, AGÜ'nün yaratıcı kabiliyetleriyle beklenmedik şeyleri gerçekleştirebileceğini küçümsemektedir. Bunları harekete geçirebilmek için ekonominin bir kesimi tarihsel olarak biriken gelişme olanaklarıyla diğerlerinin önüne geçebilir. Dengesiz durumlar kendisini tamamlayıcı olan alanlarda yatırımları teşvik eder. Ekonominin stratejik büyüme noktaları seçilip geliştirilmeli, büyümenin bu noktalardan diğerlerine, bir firmadan diğerine intikali piyasa ekonomisinin işleyişine bırakılmalıdır. Böylece hem sosyal sermaye yatırımlarının çok büyük çapa varmasına ihtiyaç kalmaz, hem de piyasadaki karar merkezleri harekete geçirilir. Hirschman, kendinden önceki ve sonraki aşamalara en yoğun şekilde bağlı, dolayısıyla tamamlayıcı sanayileri en fazla teşvik edebilecek üretim dallarının seçimi için girdi çıktı tablolarına güvenir. Fakat AGÜ'de üretim kesimleri arası yapısal bağlılıklar son derece zayıftır. Nitekim bu ülkelerde en önemli üretim dalları olan tarım ve diğer ilksel üretim alanlarında, yabancı sermayenin hakim olduğu üretim dallarında, montaj sanayiinde durum böyledir. Üretim kesimleri arasındaki yapısal bağlılığın daha önceki veya daha sonraki üretim aşamalarına doğru geliştirilmesi gerekir. Buna dayanarak Hirschman, koruma veya sübvansiyon politikası yoluyla yapısal bağlılığı kuvvetli ithal ikamesi sanayilerin geliştirilmesini önerir. Kanısınca yapısal bağlılığı en kuvvetli olan demir-çelik sanayini geleneksel karşılaştırmalı üstünlük teorisine rağmen geliştirmek özlemindeki AGÜ akıllıca davranmaktadır. Hirschman'ın dengesiz büyüme teorisi iktisadi planlama ile bağdaşabileceği halde ne başlangıçta ne de sürekli iktisadi planlamayı gerektirir. Gerçekte piyasa ekonomisinin dürtüleriyle, baskılarıyla kalkınma için gerekli büyük yatırımları birleştirmeye çalışmaktadır. 10. Özelleştirme. Bütün serbest piyasa ekonomisi yandaşları. Kamu girişimlerini özelleştirme ilk kez AGÜ'nün dış borçlarının ödenebilmesi için 1980'li yılların başında ileri sürüldü. Nedeni 1970'li yılların sonundan itibaren çok sayıda AGÜ'nün dış borçlarını ödeyemez duruma düşmesiydi. Dış borçlar karşılığında kamu girişimlerinin hisseleri borç senetlerini elde tutanlara satılacak, böylece alacaklı yabancı bankalar ödenmeyen alacak borçlu AGÜ de dış borç yükü sorunundan kurtulacaktı. Sistem işletildi ve başta Latin Amerika ülkeleri, bu arada Türkiye, bunu uygulamaya koydu. Başlangıçta pragmatik bir çözüm yoluyken sistem daha sonra kamu girişimleri aleyhine bir ideolojiye dönüştü. AGÜ'den ileri sanayileşmiş ülkelere, başta İngiltere, komünizmin çökmesi üzerine de Doğu Avrupa'ya ve bağımsızlaşan eski Sovyet Cumhuriyetlere yayıldı. Kamu girişimleri değişik yöntemlerle yerli yabancı özel girişime satılmaya başladı. Satış günümüzde de sürüyor. Satışın gerekçeleri şunlardır. 1. Özel girişimin etkinliği yüksektir. Oysa kamu girişimleri özellikle AGÜ'de etkinliği düşük, gizli işsiz deposuna dönüşmüş kurumlardır. 2. AGÜ'de büyük kamu açıkları enflasyon kadar yüksek reel faizlerin de kaynağıdır. Özelleştirme ile yaratılan mali kaynaklar bu hastalıkları gidermeye katkı yapar. 3. Geniş kitleye bunların hisselerinin satışları halk kapitalizminin kaynağı olur, gelir bölüşümü düzelir. Böylece İkinci Dünya Harbi sonrası iktisadi kalkınma yazınının savlarına ve önerilerine uygun olarak kurulan kamu girişimleri ya da millileştirilen özel kuruluşlar el değiştirmeye başladı. Bunda yoğunlaşan sorunlara piyasa ekonomisi çerçevesinde çözüm bulma gayreti kadar neoklasik eğilimlerin giderek iktisat yazını ve iktisat politikası alanında hakim olması da rol oynadı. Merkezi planlı ekonomilerin çöküşü bunlara eklendi. 1980'li yılların ortasından sonra bu bahiste incelenen iktisadi kalkınma yazını müdahaleci ve kamu girişimciliğini onaylayan görüşleri dolayısıyla rafa kaldırıldı. Yerine bahsin ikinci yarısında incelenen görüşler ve özelleştirme aldı. Lesefer AGÜ'de de hakim politikayı belirledi. Ancak çelişki şuradaki bu ülkelerin sorunları yoğunlaşarak sürüyor. Kısım 4. Liberal öğretiye ideolojik tepki, sosyalist öğreti. 29. Sosyalist öğretinin doğuşu. Sosyalist öğreti kaynağını bir yandan 19. yüzyıl kapitalizminin doğurduğu somut gerçeklerden, bir yandan liberalizmin kaynağı olan tabii kanun felsefesi ve faydacı felsefeden aldı. Ayrıca 19. yüzyıl Batı Avrupa'sındaki diğer fikir akımlarının da büyük ölçüde etkisi altında kaldı. Tarihte sosyalist düşünce çok eskidir. Antik çağdan itibaren her çağda tek tek veya gruplar halinde düşünürler, ahlaki kaygılarla düşsel toplum düzenleri üzerinde durdular. Var olan toplum düzenine oranla bir takım ahlaki değerlere göre daha ideal buldukları düzenler hayal ettiler. Fakat başlıca amaçları geniş halk kitlelerinin yaşam düzeyinin iyileşmesi olmadı. Oysa 19. yüzyılda doğan sosyalist öğreti bunu amaçlamakla daha önceki düşsel düşünceden ayrılır. Liberalizme ve kapitalizme tepkiler içinde sadece sosyalizm kendi içinde bütünlüğü olan bir öğreti haline gelebilmiştir. Marx'la beraber tutarlı iktisat teorisi kurabilmiş, doğuşunda iktisat teorisi çok yetersiz olsa da bu yeterliğe Marx'la erişmiştir. Nasıl kapitalizmin teorisi günümüzde sürekli evrim içindeyse aynı şey sosyalizmin teorisinde de geçerlidir. Ancak Doğu Avrupa'da ve eski SSCB'de merkezi planlı sosyalist rejimlerin çökmesi ve Batı Avrupa'daki komünist partilerin çözülmesi evrimi duraklatmıştır. İlerideki gelişmelerin ne yönde olacağı bugün belirsizdir. Bundan önceki kısmın kısım 3 konusunu oluşturan liberalizme ve lesefere kısmi tepkiler, kapitalizmin bir veya diğer aksaklığını gidererek yaşamasını hedef aldığı halde sosyalist öğreti, liberal öğretiye köklü, onun ideolojisini reddeden bir tepki olmuştur. tepki 1970'li yıllardan itibaren şiddetini kaybetmiştir. 1. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. Sosyalizm ana çizgileriyle üretim araçlarında özel mülkiyet yerine toplumsal mülkiyeti getirmeyi ve insanın insanı sömürmesini önlemeyi amaçlar. Buna göre üretim kâr değil fakat toplumsal ihtiyaçların tatmini için planlı şekilde yapılmalı, kişi özgürleşmelidir. 19. yüzyılda bu öğretinin gelişmesinde kapitalizmin geniş halk kitleleri üzerindeki olumsuz sonuçlarına karşı liberalizmin vaat ettiği olumlu koşullar büyük ölçüde etkili oldu. Sosyalist eleştiri aynı zamanda 19. yüzyıl Batı Avrupa'sının hakim düşünce akımlarının etkisi altında kaldı. Çarlık Rusya'sında ise bu ülkenin iktisadi şartları ve düşünce akımlarının rengini taşıdı. Fakat her yerde sosyalist eleştiri kapitalist sistemi düzeltmek değil de onun yerine yeni bir toplumsal iktisadi düzen getirmek özlemiyle daha önce incelediğimiz kısmi eleştirilerden ayrılabilir. Ne var ki 21. yüzyıla doğru bu özlemi kayboldu. A. Kapitalist sanayinin yarattığı şartlar. Sosyalizm öncelikle 19. yüzyıl Avrupa'sında kapitalist sanayinin yarattığı belirli kötülüklere bir başkaldırma oldu. Sanayileşme olayı kapitalist sınıfın yanında gittikçe büyüyen bir ücretli işçi sınıfı yaratmıştı. Ücretli işçi feodal düzenin yıkılmasıyla hukuk açısından özgürlüğe kavuşmuştu. Serbest iş sözleşmesi yapabilir, kanun karşısında eşit sayılırdı. Ne var ki üretim araçları mülkiyetine sahip olan kapitaliste gittikçe daha bağlı hale gelmişti. İktisadi eşitsizlik serfliğin kalkmasının önemini azalttı. Zira gücü farklı iki tarafın yaptığı iş sözleşmesi feodal lordunki kadar zalimdi. Bundan başka 19. yüzyıl kapitalizmi sık sık iktisadi krizlerle sarsılmış, işsizlik iktisadi güvensizliği de birlikte getirmişti. Makineleşme ve teknik yeniliklerin yarattığı işsizlik buna eklendi. İşsizlik nedeniyle işçinin orta çağda sahip olduğu iş güvenliği kaybolmuştu. Bu nedenle sosyalist eleştirinin üzerinde durduğu başlıca iktisadi sorunlar, iktisadi krizler ve kapitalist mülkiyet ilişkileri oldu. B. Sosyalizmin kaynağı olarak liberalizm. Tabii kanun felsefesi ve faydacı felsefe hem devrimci hem tutucu yoruma elverişliydi. Kapitalizm daha önceki iktisadi sistemlerin hepsinden daha devrimci olmuş, gelişmesini engelleyecek bütün eski kurumları yıkmıştı. Bunu bir sınıfın çıkarı değil, tüm insanlık için yaptığı iddiasındaydı. Özgürlük, eşitlik, adalet, en büyük sayı için en büyük mutluluk gibi sloganlar, bir ideal çağın yaratıldığı umudunu uyandırıyordu. Fakat yeni düzen bu umutları gerçekleştirmeyince işler kendisi aleyhine döndü. İnsanlar devlete akılla baktılar ve yeni bir düzen için çalıştılar. Liberal felsefeye dayanan bu eylemden sosyalizm esinlendi. Liberalizmin temelindeki akılcılık sosyalizmin de temelini oluşturdu. Fakat liberalizmin toplum düzenini veri ve değişmez kabul eden edilgen pasif akılcılığına karşı sosyalizmin temelinde etken aktif akılcılık vardı. Toplum düzenini makul sayılan bir adalete göre yeniden kurmayı amaçlıyordu. Liberalizmin temelindeki tabiatçılık insanın iyi, toplumun kötü olduğu görüşündedir. Kurumlar değişirse insan da değişir. Gerçekte Marksizmin yeni bir insan tipi yaratmak isteği kaynağını bundan aldı. C. Sosyalizmin yorumlanmasında Alman felsefesinin etkisi. Sosyalistler Alman felsefesi ve Alman dehasının gerçek öğrencileridir. Daha büyük sanayinin gelişmesinden önce sosyalizm Alman zihniyetinde doğmuştur. Alman dehası bireye karşı devletin üstünlüğünü ve varlık felsefesine karşı oluşmak felsefesini benimsediği ölçüde sosyalizmin yorumlanmasında etkili oldu. 19. yüzyılın sonlarına kadar 1871 Alman Konfederasyonu'nun parçalanmış, bölünmüş durumu Alman filozoflarının devlete üstünlük tanımalarına yol açmıştı. Kant, halkın temsilcisi olarak devleti övmekte, Fichte, devlette akılın ifadesini görmekteydi. Hegel'in diyalektiği ise varlığa karşı oluşturmak felsefesiyle, devleti tarihte idenin gerçekleşmesi olarak görmesiyle sosyalist felsefe üzerinde ayrıca etkili oldu. 2. Öncü sosyalist düşünürler ve kapitalizmin eleştirisi. Kapitalizmin teorik bakımdan tutarlı ve sistemli eleştirisini, toplum kanunlarıyla sistemin sosyalizme evrilmesinin açıklanmasını Karl Marx yapmıştır. Marx, kurduğu teoriyi kendisinden önce gelen hiçbir şeyi almaksızın boşlukta geliştirmiş değildir. Kurduğu sistemin bir ayağı klasik iktisatta ise bir ayağı da kapitalist sistemi eleştirerek daha iyi bir toplum düzeni düşünen daha önceki Fransız ve İngiliz sosyalistlerindedir. İngiliz sosyalizminin klasik iktisat ile çok yakın ilişkisi oldu. Kapitalizmin işleyişini Fransız sosyalistlerine oranla daha yeterli ve açıklıkla görebildi. Ayrıca İngiltere'nin daha ileri derecede sanayileşmiş olması ve işçi hareketlerinin yoğunluğu dolayısıyla daha derin bir içeriğe sahip olabildi. Buna karşılık Fransa'da sosyalizmin iktisadi kapsamı daha zayıf, daha romantik niteliktedir. Çağın düşünce akımı olan romantizmin sosyalizmi büyük ölçüde etkilediği, ona hayalci niteliğini verdiği söylenebilir. Almanya'da ise Alman felsefesinin devlete ve evrimci görüşe üstünlük tanıyan niteliği, sosyalist düşüncenin bu ülkedeki başlıca özelliği olmuştur. A. Kapitalizmin ilk eleştirisi, Sismondi. Klasik okula bağlı olan Sismondi, Malthus'la aynı zamanda ve aynı nedenle klasik öğretiyi ve kapitalist sistemi eleştirdi. Daha önce liberal geleneğe bağlı olduğu halde İngiltere'de yaptığı gezi sırasında sefalet, iktisadi krizler gibi gerçeklerin etkisinde kalarak ilk eserini reddetti. Ricardo'nun politik iktisadın temel ilkelerine karşı politik iktisadın yeni ilkelerini yazdı. Tarihçi okul gibi Sismondi de klasik öğretinin yöntemini ve bundan çıkardığı politik sonucu laissez-faire reddetti. Fakat bununla kalmadı, ayrıca tabii uyumun bulunduğunu, kapitalizmin Keynes'kil deyimle kendiliğinden tam istihdam noktasında dengeye geleceği görüşünde kabul etmedi. Sismondi'nin önemi sistemde tam istihdam dengesinin kendiliğinden oluşmadığını söyleyerek, iktisadi krizleri inceleyen ilk veya ilklerden biri, teoriyi kurmuş olmasıdır. Sismondi'ye göre toplum burjuva ve proleter olarak iki sınıfa ayrılır. Bu iki sınıfın çıkarları çelişiktir. Liberal felsefenin tabii uyum anlayışı yanlıştır. Üretim ve servet temerküzü bu ayrımı daha da şiddetlendirir. Toplumsal sınıflar ve temerküz teorisiyle Marx'a öncülük eden Sismondi, iktisadi krizlerin nedenini de buna bağlar. Sismondi'ye göre üretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için üretimle tüketim arasında denge olmalıdır. Oysa kapitalist üretim tarzı üretim kapasitesini ve malları arttırır fakat üretimdeki toplumsal ilişkiler tüketimin gelişmesine set çeker. Üretim güçleri arttıkça kapitalle emeğin payı ve üretimle satış arasındaki fark büyür. Çünkü üretim artışı işçinin payının geçimlik tüketimiyle sınırlanmasıyla bir arada gider. Kapital niteliği gereği üretimi sürekli arttırmak eğilimindedir. Oysa işçi talebi yetersiz kalınca devresel üretim fazlası ortaya çıkar. Diğer yandan makineleşmenin yol açtığı işsizlik işçinin satın alma gücünü daha da azaltır. Ne kapital ne emek, azalan taleple karşılaşan sanayilerden geri çekilebilir. Dolayısıyla sabit kapital bu alanlarda kalır. İşçiler daha uzun çalışma saatlerini ve daha düşük ücretleri kabul ederken üretim de aşırı olmayı sürdürür. Sürekli iktisadi krizleri sürüklenen kapitalist sistem karşısında Sismondi, laissez-faire'in anlamsızlığını, devletin müdahale gereğini ileri sürdü. İktisat politikasının amacı emekle mülkiyetin birleştirilmesi, üretim-tüketim arasındaki dengesizliğin giderilmesi olmalıydı. Fakat bunun çaresi üretim araçlarında özel mülkiyetin yok edilmesi değil, küçük çiftçi, zanaatkar gibi küçük burjuvanın yaratılmasıydı. Böylece büyük kapitalist girişimler dağıtılırken aynı zamanda makineleşme, sanayileşme süreci yavaşlayacaktı. Bu yöntemle sistemin aksaklıklarının giderileceğine inanıyordu. Önerileri iktisat politikasının teknolojik değişmeye karşıt reaksiyoner niteliğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber Marx felsefenin sefaletinde Ricardo kadar Sismondi'ye de borçlu olduğunu söyler. B. İngiltere, Fransa, Almanya'da ilk sosyalistler. İngiltere'de ilk sosyalistlerden bir grup, büyük ölçüde Ricardo'nun emek-değer teorisine ve faydacı felsefeye bağlı olarak sosyalist sonuçlara vardı. Bu sosyalistler William Thompson 1783-1833, John Gray 1799-1850, John Francis Bray 1809-1895, Thomas Hodgkin 1787-1869'dur. Hepsi Ricardo'dan bir malın içerdiği emek miktarının onun mübadele değerini belirlediğini, verimli verimsiz emek ayrımını, sınıf ayrımlarını alıyor, hepsi bir veya diğer biçimde artı değer kavramını geliştiriyordu. Kapitalist sistemde emeğin aldığı ücret daima işçinin ürettiği ve kapitalistin ele geçirdiği mal değerinden azdı. Sömürü ve sefalet bundan doğmaktaydı. Yine hepsi faydacı felsefenin ihtilalci bir yorumunu yapıyordu. En büyük sayı için en büyük mutluluk ilkesini benimsiyor, özgürlük istiyor, felsefi radikalizmin olağan sonucu olarak yürürlükteki kurumları eleştiriyordu. Bentham, var olan toplum yapısının, insanın yarattığı hukuk düzeninin, haklar ve görevleriyle kutsal bir yanı olmadığını, faydacı ideale göre yargılanması gerektiğini göstermişti. Amaçlanan düzenin niçin bulunmadığını araştırırken de nedenini var olan toplum düzeni ve özel mülkiyet sisteminde bulmuştu. Klasik öğretiden kaynaklanan İngiliz sosyalizmi kapitalizmin daha yeterli bir teorik eleştirisini yapabilmiş, Marx'a öncülük etmiş olsa da önerileri Fransız hayalci sosyalistlerinkinden daha az hayalci değildir. Birçok bakımdan benzerlik gösterir. İlk İngiliz sosyalistleri arasında her çeşit özel mülkiyete, devlete karşı olan anarşist idealist William Goodwin'in Meksika'da kurduğu komünist koloniler başarısız oldu. Londra'da kurduğu Mübadele Bankası'yla kooperatif hareketin öncülüğünde sosyalizmi uygulamayı düşünen Robert Owen, 1771-1858'de hayalci sosyalisttir. Owen bu fikirleriyle Marx'ı Gotha programının eleştirisinde etkiledi. Kendi fabrikalarında 10 yaşından küçük çocukları çalıştırmadığı için büyük devrimci sayılmıştır. Burjuva ihtilali sayılan Fransız ihtilali gerçekte sosyalist düşüncenin ilk habercisi olmuştur. Fakat Fransa'da sosyalizmin önemli çapta romantizmin etkisi altında kalması nedeniyle sosyalist düşüncenin iktisat teorisi zayıftır.